Merhaba, ben Eda. Evrimsel Astroloji'ye hoş geldiniz.
Merhaba. Tutulmalar tüneline girmiş bulunmaktayız. Hemen 5 Haziran'da gerçekleşecek bir ay tutulması var. 22-13'te 15 derece yay burcunda. Daha sonra 20 Haziran'da bir güneş tutulması var. Ve sonra tekrar Temmuz'da bir tutulma daha gerçekleşiyor. Yani arka arkaya 3 tane tutulma gerçekleşecek. Dolayısıyla oldukça güçlü bir zaman diliminin içerisine girmiş durumdayız. Hoş, 2020 başlayalı ne zaman hani normal böyle hani olağan geçti diye sorarsanız tabii ki de buna cevabım öyle bir zamanlı olmadığıdır. Fakat evet, bu tutulmalar biraz daha farklı bir enerji. Yani 2020'nin başından beri güçlü gezegen hizalanmaları vardı. Fakat şimdi 3 tane arka arkaya gelen bu tutulmalarla farklı bir seviyeden dönüşüm sürecine gireceğimizi söyleyebiliriz. Dönüşüm ve değişim yani aynı zamanda. Tutulmalar nelerdir? Tutulmalar aslında kendi kadersel yolumuza yeniden hizalanmayı anlatır. Ben her zaman şey derim tutulmalar hakkında. Bireyin kendisinin yapmakta zorlandığı, değiştirmek istemediği, direnç gösterdiği ama aslında onun en yüksek hayrına olan değişimlerin gerçekleşmesi için bir itici güç olarak yorumluyorum ben tutulma enerjilerini. Tabii ki güneş ve ay tutulması iki farklı tutulma deneyimliyoruz. İki farklı seviyeden bu değişimler kendini gösteriyor. Ay tutulmaları daha çok duygusal kalıplarımızın, duygusal olarak direnç gösterdiğimiz konuların değişmesine yardımcı oluyor. Yani duygusal bir katarsis yaşamamızı aynı zamanda olanak sağlıyor. Çünkü ay tutulmaları özünde dolunay zamanına zaten denk gelir. Yani bazen böyle bir algı da olabiliyor. Aa, hem ay tutulması var hem de işte dolunay var gibi. Hayır. Zaten ay tutulması en azından sadece ve sadece dolunay zamanı gerçekleşir. Dolayısıyla biz ay tutulmasına şey diyebiliriz. Dolunayın böyle kat be kat güçlü versiyonu. Tamamlanma, bitme, bir şeylerin artık kapanması ve yeni bir döngüye adım atma olarak yorumlamak mümkün ay tutulmalarını. Şimdi bu 5 Temmuz'daki tutulma, ay tutulması 15 derece yay burcunda gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu tutulmanın konusu yay ve ikizler ekseni üzerinden kendini gösteriyor. Ama aynı zamanda tutulmaya eşlik eden bir Neptün-Mars kavuşumu var. Gökyüzünde böyle bir tek kare dediğimiz açık kalıbı oluşuyor bu tutulma daki hizalanma, gezegen hizalanmalarına baktığımızda. Evet, teknik meselelere girmeden bunun meali nedir diye bakarsak eğer. Öncelikle biraz yay arketipinden konuşalım istiyorum. Yay nedir? Yay arketipi deyince hemen gözümün önüne böyle elinde sopası, derviş hırkası giymiş, işte ağır aksak yürüyen, gayet içe dönük, sessiz, çölleri aşan, ırmakları, dereleri aşan bir figür beliriyor. Bu illa tabii ki bir derviş olması gerekmiyor. Belki bu bir yogi, belki bu bir yogini olabilir. Belki bir rahip olabilir. Kesinlikle fark etmez. Fakat burada mesele ne? Bu kişi ruhsal bir arayışta, bir hakikatin peşinde ilerliyor, koşuyor aslında. Ya da işte bakıyoruz Tibet'te bir manastıra kapatmış kendini. Ya da işte bir dergaha kapatmış kendini. Bir üstadın peşinde, hakikatin peşinde ilerlemeye çalışıyor. diye düşünebiliriz. İşte ya da çok koyu bir dindar mesela. İlla hani dergahta işte ya da aşramda olması gerekmiyor. Günlük hayatın içerisinde devam ederken bile dininin gerektirdiği ritüelleri yerine getiren bir insan figürü de beliriyor. Diğer taraftan evet bir seyyah bu yay. İşte hani aklımıza ünlü seyyahları getirirsek benim hemen aklıma Evliya Çelebi geliyor mesela. Marco Polo geliyor mesela. Dünyayı gezen, karış karış farklı kültürleri, farklı inançları, farklı medeniyetleri keşfetmeye çalışan bir arketip aynı zamanda. Başka ne var? Bir başka figür de profesör olarak gözümün önünde beliriyor. Yani işte bir üniversite salonunda, amfisinde, sınıfında öğrencilerine yıllarca araştırdığı yılların birikimini sunuyor. Bu herhangi bir konuda olabilir. İlla işte şey olması gerekmiyor. Ruhsal konularla, din konusunda olması gerekmiyor. Ya da Sokrat, Plüto mesela filozoflar. Ne bileyim işte İslam coğrafyasında İbn Rüşd mesela, İbn Arabi mesela, bunlar geliyor gözümün önüne. Hani etrafında toplanmış insanlar ve anlatıyorlar, hayatı sorgulatan düşüncelerini anlatıyorlar, fikirlerini anlatıyorlar, keşfettikleri hakikati anlatıyorlar. Dikkat ederseniz bu arketiplerde ortak nokta ne? Hepsinin bu dediğim figürlerin yani bu arketiplerin hepsinin ortak amacı neden sorusunun peşinde koşmaları. Yani neden hayattayım? Varoluşun anlamı ve amacı ne? Yaradan ne? Yaradan kim? Hakikat ne? Neden buradayım? Ben kimim gibi çok temel felsefi soruların, hani birazcık artık hayatı sorgulamaya başlamış herkesin sorduğu soruların peşinden koşmaları, daha doğrusu hayatlarını buna adamaları ile bağlantılı yay arketipi. Yani hakikati aramak, hakikat çok güçlü bir şekilde çınlıyor. Ama şöyle bir şey var. İşte bunun hemen karşısında yer alan ikizlere baktığımızda orada da ikizler arketipinde de bir neden sorusu var. Neden ben? Neden hayat? Neden sen? Neden bu? Neden şu gibi. Peki fark ne? Bu adanmışlık. İkizlerde adanmışlıktan ziyade güçlü bir merak duygusu olduğu için her şey hakkında bilme, her şeyi keşfetme, her şeyi öğrenme motivasyonu çok daha baskın. Yani bu her şey illa hakikat olmak zorunda değil. Yani illa yüksek manalar taşımak zorunda değil. Ama yayda bu tam tersi. Evet, daha adanmışlık işin içerisine giriyor yay arketipinde. Biliyorsunuz zaten ay düğümleri yay ve ikizlere geçtiği için tutulmalar artık yay ve ikizler ekseninde yaşamaya başlayacağız. Dolayısıyla önümüzdeki 1,5 yıl bu iki arketip çok baskın bir şekilde etkisini ortaya çıkarıyor. O zaman bu tutulmanın bence en önemli sorusu bu. Hakikat, senin hakikatin ne? Yay arketipinde bu hakikat kişinin kendi arayışı sonucunda ortaya çıkar. Yani gerçekten bir otantiklik söz konusudur. İkizlerde bunu bulmak biraz zor çünkü çok fazla bakış açısı, çok fazla düşünce, fikir olduğu için dağılma gerçekleştiği için kişinin kendi hakikatini bulması bir nebze daha zor diyebiliriz bu noktada. Fakat evet, bu bir yay tutulması. Dolayısıyla bize sorusu bu. Senin hakikatin ne? Hakikatini bulduysan eğer o hakikati nasıl yaşıyorsun ve nasıl deneyimliyorsun? Bunun üzerine güçlü bir vurgu var. Söyleyebilirim ki şu an zaten bu enerjinin içerisine girmiş durumdayız. Önümüzdeki süreç, özellikle de bu tutulma ayı haftası, bu soru bir şekilde aslında hep Kendini gösterecek, görmek isteyene, görebilene diyelim. Bunu en basitinden şöyle biraz yine kendi hayatımdan örnekler vererek anlatmayı seviyorum biliyorsunuz. Şu an içinde bulunduğum bir süreçte ben de böyle bu sabah ışık yandı diyebilirim. Ben haritasında, doğum haritasında yay enerjisi baskın olan, işte benim Uranüs yay, Mars yay, Neptün yay. Aynı zamanda Neptün enerjisi de baskın olan birisiyim. Dolayısıyla çok çok çok çok erken yaşlardan itibaren din konusu hayatımda her daim vardı. Keza zaten ailem de bence dindar bir aile. Kökenlerim, atalarım hepsi Müslüman ve dindar bir geçmişe sahibim, kökene sahibim diyebilirim. Onun dışında kendim bir çocuk olarak, bir ergen olarak, bir yetişkin olarak daha sonraları hep bu neden sorusunun peşinden koştum. Ve şu an içinde bulunduğum noktaya geldiğimde bu aralar çok güçlü bir şekilde farkına vardım bir şey oldu. O da şu, ben yaradanı anlamaya çalışıyorum. Çok net bunu biliyorum. Kendimi anlayarak onu anlamaya, ki o ünlü hadiste olan bahsedilen şeyi aslında gerçekleştirmeye çalışıyorum. Kendini bilen, nefsini bilen Rabbini bilir. Hadisindeki, yani bunu kendime düstur edindim diyebilirim. Fakat işte bu yolculuk, ki bu yolculuk gerçekten tam bir yay arketipidir. Yani yay enerjisiyle o kadar uyumlu bir ne diyelim yolculuk ki, hani amaç neden sorusuna çünkü cevap bulmak. Ve bu yolculukta şu aralar şunu fark ettim. Çok fazla araçlara takılıp kalmışım ve araçların beni yani bir yere götüreceğine götürmesine o kadar odaklanmışım ki amacı unutmaya başlamışım. Ne demek istiyorum? İşte mesela her sabah yoga yapmalıyım, meditasyon yapmalıyım, aman işte oruç mu tutsam, aman namaz mı kılsam, aman şunu mu yapsam gibi. Farklı farklı öğretilerdeki ruhsal pratikleri hayatıma entegre etmeye çalışarak ilerlemeye çalışıyordum diyelim. Ve bu süreçte fark ettim işte tam da bu oldu. Ben araçların, ki bu ruhsal pratikler bir araçtır. Hatta zen pratiğinde bunlar işte kişiyi bir kıyıdan diğer kıyıya geçiren, nehirde karşı kıyıya geçmesini sağlayan sandal olarak mesela nitelendirilir. Ve kişinin en nihayetinde bir yerde o sandalı arkasında bırakıp karşı kıyıya geçmesi gerekir. Yani sandalı tutunup kalırsak sürükleniriz en nihayetinde ve karşıya geçememiş oluruz. İşte ben bu aralar içinde bulunduğum bu ayma halinde tam da buradayım. Biraz uzattım. Kısaca şunu demeye çalışıyorum. Sanki bir şekilde bu ruhsal pratikleri işte çok disiplinli bir şekilde, doğru düzgün bir şekilde uygularsam o hani o kişiyi olmaya erişeceğim. O işte hani buna sufi şeyde terminolojide şey dersek insanı kamil olmaya erişeceğim gibi. Böyle hani üzerine tabii ki de böyle cümleler kurup düşünmüyorum. Bunlar biliyorsunuz böyle zihnin arka sokaklarında gizliden gizliden dolaşan cümleler oluyor genellikle. Böyle bir kanıya sahip olmuşum ama mesela dün bir arkadaşımla, bir dostumla yaptığımız konuşmada başka bir kişiyi, üçüncü bir kişiyi çekiştirdiğimi fark ettim. Yani bunu yaparken bunu yaptığımın farkındaydım ama bunu yapmaktan dolayı bir açıkçası bir utanç ve çekinge de duymuyordum o esnada. Fakat sonra ne oldu? Akşam oldu ve hani işte bir hesaplaşma, kendi içimde günü anlama, idrak etme noktasına geldiğimde yatağıma çekilip acı bir şekilde bunu fark ettim. Yani ben hala çok, bence çok temel olan, hani başkasının hakkında kötü konuşmamak, çekiştirmemek, dedikodu yapmamak gibi çok temel bir meseleyi ıskalamışım mesela, ıskaladım. İstediğim kadar, hani burada işte yine tasavvuftaki meseleye geliyor. İstediğin kadar namaz kıl, oruç tut, ibadet et. Gönül çalabın tahtıdır denir ya. Hani gönül temiz değilse oraya hiçbir şey gelip konmuyor. Bu temiz ahlak meselesini mesela ıskaladığımı, en azından bu konuda ıskaladığımı acı bir şekilde fark ettim. Ve sonra ay tutulmasını incelerken bunun nasıl da bir yay gölgesi olduğunu görebildim. Çünkü yay arketipinde gölge taraf tam da böyle çalışır. Çok güzel yüksek hakikate dair bilgiler verebilirsiniz. Çok derin felsefi konuşmalar yapabilirsiniz. İşte hayatın anlamına, varoluşun anlamına dair derin okumalar yapmış, derin deneyimlerden geçmiş, çok yer görmüş, kültür gezmiş olabilirsiniz. Çok dindar olabilirsiniz, dini pratiklerini çok iyi uygulayan biri olabilirsiniz. Saatlerce, günlerce meditasyon yapmış, o inzivadan bu inzivaya koşmuş olabilirsiniz. Ve bu ister istemez bir kibir yaratır. İkincisi de bu ben biliyorum, ben bilirimcilik devreye girer. Ve fanatizme doğru kayma riski de kendisini gösterir. Ve aynı zamanda benim kendi hayatımdan verdiğim örneği düşünürsek, teorik bilginin çok fazla teoride kalması, yani bilginin teoride kalması gibi bir risk de devreye çıkar. Yani sorsan işte anlatırsınız. Ne bileyim işte nefes çalışmaları, şöyle yoga çalışmaları, oruç, diyetler, işte detokslar, ne bileyim aklınıza gelecek bir sürü ruhsal pratikler vardır elbet. Çok bildiğiniz, araştırdığınız, yaptığınız okumalar falan. Bunlar pratik hayatta tabii ki de uyguluyor olabilirsiniz. Yani teorik bilgi bu şekilde pratiğe geçmiş olabilir. Ama mesele işte gerçekten pratiğe geçirmek. Yani burada işte yaydan ikizlere geçiş gerçekleşiyor mu, gerçekleşmiyor mu? Teori gerçek anlamda hayatın içerisinde yer ediniyor mu, edinmiyor mu? Asıl mesele burada kendini gösteriyor. Benim örneğimde çok net bir şekilde görüyorum ki ben o araçlarla işte bu bahsettiğim şekildeki ruhsal pratiklerle bir yere ulaşmaya, bir kişiye dönüşmeye çalışıyormuşum. Böyle bir illüzyonun içerisine girmişim. Fakat gündelik hayatın içerisindeki çok basit noktalarda, konularda bu kendi hakikatimin dışına çok güzel sıçrayabiliyorum. Çok kolay bir şekilde hem de. Hani iyi insan olma hali vardır ya, o iyi insan olma halinin bana sanki bu yaptığım ruhsal pratiklerle gelecekmiş. Benim hiç başka bir şey yapmama gerek yokmuş. Ya da işte gibi algıladığımı fark ettim. Ya da hani böyle alamet gösterme çalışmaları. Biraz komik ama bu gerçekten bu tutumun bence böyle tokatlayan bir enerjisi var. O da kişinin kendi illüzyonunu fark etmesi. Yani ve ben bunları fark ettim de nasıl olur ya? Nasıl bu illüzyonun içerisinde düşmüşüm? Çocukça bir illüzyon bu bayağı. Hani nihai hedefim ruhsal bir takım alametler, böyle spiritüel alametler göstermek olduğunu idrak ettim. En üst seviyede. Hani bunu böyle kişinin kendisine söylemeye, itiraf etmeye korktuğu şeyler vardır ya. Biraz onunla yüzleştim, çakıştım diyelim. Dolayısıyla kendi hakikatin ne? Hakikatini nasıl yaşıyorsun? Kendine söylediğin yalanlar, illüzyonlar, bunlara dair güçlü, oldukça güçlü bir tutulma bu arkadaşlar. Özellikle Neptün'ün ve Mars'ın kavuşumunun ve bu tutulmaya etkisini düşünürsek gerçekten illüzyondan uyandıran bir etkisi var. Tokatlayarak belki birazcık uyandırabilir. Tokatlamaktan bahsettiğim, yani birden benim deneyimimde olduğu gibi anlık bir farkındalık gelebilir ya da bir olay, bir durum gerçekleşebilir ve birden şunun ayırdığına farkına varabilirsiniz. Evet, bu benim hakikatim değil. Ben kendimi kandırıyorum. Sürekli kendime yalanlar söylüyorum. Ya da işte aslında bildiğim şeyi bilmiyormuş gibi yapıyorum. Yani bir illüzyonun içerisinde kaptırmış gidiyorum. Üstelik bir de bunun, hani bu illüzyonların özellikle işaret ettiği yer ilişkiler konusu olma ihtimali çok yüksek. Çünkü malum Venüs uzunca bir süredir retroda, ikizler burcunda. Ve bu tutulmada da Güneş'le yakın bir, zaten bugün mesela Güneş-Venüs kavuşumu var. Tutulmada da bu enerji devam etmiş olacak. Dolayısıyla ilişkilerinizde kendinize söylediğiniz yalanlar, nasıl iletişim kurduğunuz, ilişkileriniz içerisinde kendi hakikatinizi ne kadar yaşadığınız ve yaşayamadığınız üzerine, evet, bence bayağı illüzyondan çıkartan, hani uyuyorsanız uyandıran bir etkisi, gücü var bu tutulmanın. Evet, yani kendi hakikatini yaşama noktasında bir de Sabian sembolü üzerinden bakarsak, ayın Sabian sembolü, yiyecek arayan martılar bir geminin etrafında uçuyor diye geçiyor. Şimdi gözümüzün önünde bu sahneyi canlandıralım. Bir gemi var. İstanbul'da biliyorsunuz vapura falan bindiğimizde mutlaka martılar etrafımızda uçuşur. Neden uçuşur? Bizden yemek almak için. Yani bizde bir kaynak var, bir besin var ve ona ulaşmak için vapur durana kadar takip ederler. Bu neyi çağrıştırıyor? Bence bu sembolün anlamı tek bir kaynağa bağlı olmakla ilgili sıkıntıya işaret ediyor. Özellikle de tutulmaların bilgi aksında, yani yay ve ikizler aksında gerçekleştiğini düşünürsek, bilgiyi, o hakikate ulaşma yolumuzun, eğer tek bir kaynağa bağlı ise, sadece ve sadece bir yerden bilgiyi almaya çalışıyor isek, bunun bizde nasıl bir bağımlılık etkisi yaratacağına, tek bir noktaya kendimizi dayamamız sonucunda ortaya çıkacak tek tip bakış açısına, dar kafalılığa, işte böyle kendini bir illüzyona kaptırmaya yönelik bir mesajı var diye düşünüyorum bu Sabian sembolünün tutulmayla ilgili olarak. Yani hem bir bağımlılık etkisi yaratıyor. Sadece bir yerden besleniyoruz. Dolayısıyla yarın öbür gün bir şey olduğunda o beslendiğimiz kaynağa ne yapacağız? Aç kalacağız. Bununla ilgili bir değişime de işaret ediyor. Ki gerçekten aslında yay arketipinde bu, hani fanatizm dedim ya, işte birazcık onunla ilgili. Sadece ve sadece tek bir kaynak, tek bir yol olduğunu, tek bir ne diyelim, metot, yöntem olduğunu düşünmek ve buna sımsıkı bağlanmak, bırakmamak ve hatta bunun işte tek hakikat olduğunu iddia etmek gibi gölge tarafları açığa çıkabilir. Tekrar ediyorum, bence bu sembol bilgiyle bağlantılı. Yani hakikati arama yolculuğumuzla ilgili özünde. Eğer martılar gibi insanlara bağımlı bir şekilde, özellikle şehir martılarını düşünürsek, insanlara bağımlı bir şekilde ya da işte yaşamak istemiyorsak, insanlar değil tabii ki de, tek bir kaynağa bağlı bir şekilde, bağımlı bir şekilde yaşamak istemiyorsak bir değişim yapmamız gerektiğine dair işaret ediyor. Ki bu da yine ikizler arketipine götürüyor bizi. Gerçekten hani yayda bir adanmışlıkla ancak bilgide derinleşmek mümkün iken, bu onun hem avantajı hem de dezavantajı iken, aynı şeyi ikizlerde de kendini gösteriyor. Tek bir kaynağa bağlı değil, her kaynaktan beslenebilir ama burada da dezavantaj kaybolmak, dağılmak olarak çıkabiliyor ortaya. O zaman ne yapmak gerekiyor? İşte bunun kesin böyle bir formülü çözümü yok tabii ki de. Herkesin, hepimizin kendimize has bir yolculuğumuz var. Sadece ve sadece bence burada önemli olan kendi hakikatinden çıkmamak, kendi hakikatini yaşamak için her seferinde kişinin kendisini çimdiklemesi, o illüzyondan çıkması, uyuyor muyum, uyandım mı gibi kendini çimdiklemesi önemli. Ve bir diğer nokta da tabii ki hakikate giden yollar sonsuz, sınırsız ama hakikat belki de bir tane. Aslında belki de demek istemiyorum. Benim en azından kendi gerçekliğimde hakikatin tek olduğu ama ona giden yolların sonsuz ve sınırsız olduğu bilgisi var. Hatta bunun benim hakikatim olduğunu söyleyebilirim. İşte bu noktada zaten bahsettiğim olayda kendi hakikatimden çıktığımı anladım. Çünkü benim hakikatim ne? Bir, tevhid bilinci, birlik bilinci. Ama ben başkasını çekiştirdiğimde, hakkında konuştuğumda, dedikodu yaptığımda o bilinçten çıkmış oluyorum. Tevhidden çıkmış oluyorum. Yani kendi hakikatimi yaşayamamış oluyorum. Evet, böyle. Şimdilik bendeki ilk etkisi böyle oldu bu tutumunun. Bakalım daha neler neler çıkacak su yüzüne. Başka şöyle bir bakalım ne var söylemek istediğim ve eklemediğim. Ha, güneşin de aslında Sabiyan sembolüne bakalım istiyorum. Güneşin yani 15 derece ikizlerin Sabiyan sembolü de şu. Duygusal bir konuşma yapan aktivist kadın sebeplerini dramatize ediyor. Yani bu da oldukça manidar. Şimdi bu illüzyonlardan çıkmaya yönelik alacağımız irili ufaklı tokatlar ister istemez bizde şunu yaratacak. Bir tarafımız kendimizi savunmak, neyi, neden, niçin yaptığımızı gerekçelendirmek isteyecek haliyle. Ki bu mesela benim yine kendi hikayemden verdiğim örnekte öyle oldu. En başta şey düşündüm. Evet ama ben çok sinirliydim ona yani işte o çekiştirdiğim kişiye. O da benim hakkımda şöyle şöyle demişti, şöyle konuşmuştu gibi. İşte zaten o böyle bir karakter falan. Ne yapıyorum? Gerekçelendiriyorum, bahaneler sunuyorum. Daha doğrusu sebeplerimi tam da bu Sabiyan sembolünde olduğu gibi dramatize ediyorum. Kendimi haklı çıkarmak adına. İşte buna dair bir güçlü mesaj da var. Her ne olursa olsun dramatize ediyorsak orada büyük ihtimalle bir şeyi kabul etmekten kaçınıyoruz. Gerçeğin üstünü örtmeye çalışıyoruz. Diye bir mesaj da benim anladığım bu Sabiyan sembolünden bu. Merkür bu tabii ki tutulmada önemli. Chiron'la, yarılışmacı, şifacı Chiron'la bir neyi var? Kare açısı var. Yani kelimelerimizle yaralayıp kelimelerle yaralanabileceğimize dair de bir işaret var. Şimdi ikizlerin yönetici gezegenidir Merkür ve ikizlerin hani bizim gitmemiz gereken, dengelememiz gereken yaydaki o gölgeleri dengelemek için ikizlere gitmemiz gerektiğini düşünürsek bence önümüzdeki 1,5 yılın en önemli çalışma konusu iletişimdir diye düşünüyorum. Yani kendi hakikatimizi yaşarken iletişimin rolü ne? Kendi hakikatimizi nasıl dile getiriyoruz? İlişkilerimizde özellikle iletişim konusu olarak yani ilişkilerimizde yakın birebir ikili ilişkilerimizden tutun da her şeyle olan, herkese olan iletişimizde o yaydaki yüksek hakikat nasıl vuku buluyor, nasıl görünür oluyor? Buna dair de güçlü bir evet, yani bu güçlü bir sınav diyebilirim önümüzdeki 1,5 yıl için. Evet, tam 29 dakika olmuş. Valla yarım saat konuşmuşum. Umarım sonuna kadar gelebilecek sabra sahip olmuşsunuzdur, sabrınız olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bol aymalı ve şefkatli bir tutulma olmasına niyet ediyorum. Evet, hoşça kalın.